Ayrım 36.
Ankara Radyosu kadrosunda görevli Udi ve Tamburi iki müzisyen de ailenin dostları arasına girdiler. Özellikle Nebuz Kamil Bey Seyit'in sohbetlerinden son derece zevk alır ve her fırsatta birlikte olmaya çalışırdı. O sene 21 Kasım'dan itibaren ülkede pasif korunma tedbirleri başladı. Savaş rüzgarları çok yakın sınırlara gelmişti. Geceleri ışık yakma yasağı geldi. Ardından İstanbul dahil bütün Trakya bölgesinde sıkı yönetim ilan edildi. Ve savaş haberleri arasında 13 Aralık'ta Leman'la Sabahattin nikahlandılar. Genç kızın nikah robunu ve takım olan mantosunu Ankara'nın bütün kalburüstü hanımlarını giydiren Safiye Kopsel dikmişti. Seyit bebekliğinden beri özene bezene giydirdiği kızının bu önemli gününde de kendisine yakışan bir şıklıkla gelin olmasını istiyordu. Leman adeta evcilik oynayan 15'inde bir kız çocuğunun ileriye dönük hayalleri ve aşk beklentisiyle evlendiğinde evin genç kızlığından birdenbire kadınlığa geçişinin getirdiği şaşkınlığı yaşadı. Evli olduğu göre artık kendisiyle ilgili bazı kararlar verebilir diye düşünüyordu. Örneğin son gördüğü filmlerdeki yabancı artistlerin incecik yay gibi kaşlarına, permalı kısacık saçlarına sahip olabilirdi. 15 yaşının çocuksuluğu içinde kendisini yetişkin hissetmesi için düşünebildiği ilk alınacak tavır buydu. Ve yeni dikilmiş roplarından birini, yüksek ökçeli ayakkabılarını giyip evden çıktı. Bilek kalınlığındaki bal rengi örgülerini nişandan evvel zaten omuz hizasında kestirmişti. Ama şimdi onu daha da kadın gösterecek bir stil peşindeydi. Kocasının da frapan kadınlardan hoşlandığını hissetmişti. Öyleyse o da gerekeni yapacaktı. Akşam üzeri eve döndüğünde herkesin tanıdığı Leman'dan oldukça farklı bir görünüm kazanmıştı. Saçları kısacık kesilip permalanmış, kaşları yay inceliğinde alınmıştı. Kalemle kelebek gibi şekillendirdiği dudaklarını kıpkırmızı rujla boyayıp odasından çıktığında kocasının beğenisini duymak çok hoşuna gitti. Demek kendisine yakışan bir şey yapmıştı. Ancak yemeğe oldukça geç bir saatte katılan Seyit, sofradaki kızına inanılmaz gözlerle baktığında Leman görünüşünün babasını ters etkilediğini fark etti. Seyit'in sesi sert ve açıklama kabul etmez tondaydı. Nedir bu halin senin? Ne yaptın o güzelim saçlarına? Nedir o dudakları öyle kan yalamış gibi? Leman kocasının kendisini kurtaracağını sandı ama yanıldı. Sabahattin büyük bir sessizlik ve saygı içinde duruyordu. Onun üzerine kendisini korumaya karar verdi. Şimdi moda böyle baba. Seyit kızına baktıkça daha çok sinirleniyordu. Bu da sesinden belli oluyordu. Eğer şu an göründüğün kadın tipinden bahsediyorsan o tarihin ilk çağlarından beri modaydı. Senin yeni haberin oluyor. Sonra iskemlesini iterek odadan çıktı. Kapının eşiğinde dönüp ilave etti. Kaşın saçını uzatmadan, benim kızıma benzemeden seninle aynı masaya oturmayacağım. Size afiyet olsun. Leman'ın yetişkin kadınlık denemesi böyle fiyasko ile neticelenmişti. Babasını kırmış olmanın üzüntüsü kocasının beğenisinden daha ağır basmıştı. Ve onda yarattığı hayal kırıklığını çok iyi hissediyordu. Bir iki gün sonra Seyit Kayseri'ye yola çıktı. Ankara'dan trene bindiği zaman kar yeni başlıyordu. Genellikle herkesi ürküten kar ona hayatın yenilenmesi gibi geliyordu. Keyifle kompartımandaki yerini aldı. O gece hiç uyku tutmadı gözünü. Yol boyu geçtikleri her yer bembeyazdı. Kendisini bir an için St. Petersburg'dan Odessa'ya giden trende farz etti. Karın geceyi delen beyazlığı altındaki bozkır, tarlalar, köyler Rusya'nın belirli köşelerinden fırlayıp kartpostallarda donmuş görüntüleri gibiydi. Küçük valizinden çıkardığı içkisinden bir kadeh doldurdu. Arkasına dayanıp gözünü trenin süratiyle yarışta olan kar tanelerine dikti. Yüzündeki gülümseme hafızasındaki uzanmak istediği yerlere doğru bir yolculuğa çıktığını gösteriyordu. Karşısında iki çocuğuna sarılmış oturan genç kadın Seyit'in tebessüm içindeki yüzünü hayretle inceledi. Onun omuzlarına aldığı yakası kürklü, lacivert yün paltosuna, takım elbisesine ve ayakkabılarına bakarken tebessümünü sağlayacak kadar rahat bir hayatı olmalı diye düşündü. Seyit daldığı hayallerden tatlı bir uykuya tam geçmişteki trenin durmasının yarattığı sessizliğe uyandı. Yol karla kapanmıştı ve ilerlemelerine imkan yoktu. Anadolu'nun ortalarında en yakın medeniyetten kilometrelerce uzakta dağların eteğinde kalmışlardı. Gecenin verdiği uyku rehaveti ile yolcular olayın boyutlarını kavrayamadılar. Ama sabah halen daha kar yağıyordu ve yolların açılması imkansız görünüyordu. O gün öğleye doğru moraller bozulmaya başladı. Kadınlardan ağlayanlar bile vardı. Kimi burada açlıktan soğuktan ölüp kalacaklarını, kimi kendisini bekleyenlerin meraktan delireceğini söyleyerek bir bahane buluyordu ağlamak için. O gün akşam olduğunda tren bir kar dağının içine gömülmüştü artık. Soğuk iliklerine işliyordu. Yol için hazırlanan nevaliler bütün idareye rağmen tükenmek üzereydi. Seyit kompartımanını paylaştığı çocuklu genç kadının nasıl umutsuz gözlerle baktığını görünce içi acıdı. Kadıncağız paltosunun önünü açmış, çocuklardan küçük olanı göğsüne sarmalamıştı. Etekleri ile de yanında oturan daha kabacasını örtmeye çalışıyordu. Küçük oğlan avuçlarını ağzının önünde birleştirmiş, uzun uzun üfleyerek nefesiyle ısıtmaya çalışıyordu. Siyah kirpiklerin çevrediği siyah gözleri kocaman kocaman açılmış, burnu soğuktan kıpkırmızı olmuştu. Seyit'in yüreği sızladı, buna seyirci kalamazdı. Paltosunu çıkarıp kadına doğru uzattı. Buyurun lütfen alın. Kadın mahcup olmuştu. Yo, teşekkür ederim. Siz ne yapacaksınız? Alamam. Seyit yerinden kalkıp paltosunu onların üzerine örttü. Beni kırmayın, çocuklar üşümüş, bakın. Kadın tekrar itiraz edecek oldu. Seyit onu konuşturmadı. Yerine otururken kadehine vodkasından doldurdu. Gülümsedi. Hem ben bu iklime alışığım, bir de üstelik beni ısıtacak başka şeyler var yanımda. Kadehini gösterip bir dikişte boşalttı. Sonra çantasından çıkardığı kitabını okumaya başladı. Yapacak başka hiçbir şey yoktu. Karda mahsur kaldıklarının ikinci gününün sonunda kurtarıldılar. Seyit paltosunu çocuklu kadına bıraktı. Onların daha çok uzun bir zaman yolları vardı. Ellerindeki köklü paltoya sarılıp sahip olduğuna inanamayan genç kadın hayret dolu bakışlarla bu tanımadığı ama çılgın olduğuna inandığı adama baka kaldı. Seyit Kayseri'den döndüğünde ateşler içinde yanıyordu. Birkaç gün doktora görünmemeye inat ettiyse de sonunda mecbur oldu. Ateşten kendisini kaybeder duruma gelmişti. Doktor zatürre teşhisi koydu. Sıkı bir tedavi ve iyi bir bakım önererek reçetesini yazdı. 2 hafta sonraki kontrolde hastalığın zatürre cenpe çevrildiği anlaşıldı. Ankara'da oturdukları takdirde tedavinin çok zor olacağını söyledi doktoru. Seyit son gezisinden getirdiği halıları yatağa düşmeden satmış, aynı zamanda mühim miktarda erzakla dönmüştü eve. Hazır parayı harcamaya başladılar. Birkaç kez yataktan kalkmaya niyetlendiyse de gayretleri fayda etmedi. Öksürük ve ateş onu mahvediyordu. Diğerlerinde sanki kum torbası varmış gibi bir ağırlık hissediyordu. Derin nefes alışlarında sanki kum parçacıkları dağılıp çiziyordu ciğerinin içini. Oturdukları evin kirası 55 liraydı. Hazır paranın çok fazla dayanamayacağını bilen Mürvet ek işler aldı. Arada bir kapının önüne İsmet Paşa'nın arabası yanaşıyor, şoför paketler getirip götürüyordu. Komşular meraktalardı. Aslında öyle sır bir şey yoktu ortada. Mevlibe Hanım'ın ve çocuklarının kaçmış yıpranmış çoraplarını tamire getiriyordu şoför. 15 Şubat'ta hükümet ihtiyaçtan fazla bulunan hububata el koyma kararı aldı. Herkes neyi varsa ortaya çıkaracaktı. Evler aranacak, depoculuğa kalkanlar cezalandırılacaktı. Seyit son getirmiş olduğu unların bir çuvalını Kamil Bey ile kayınbiraderi Hakkı arasında paylaştırdı. Bir çuvalı semtin fakir fukarasına dağıttı. Son çuval unla da bir gayret ayağa kalkıp çiğ börek pişirdi ve bir gün içinde lokantalara dağıttı. Akşamın ayazında elindeki sepetler boşalmış olarak eve döndüğünde adım atacak hali kalmamıştı. Onu evin bahçe kapısına dayanmış, derin derin nefes almaya çalışırken gören Kamil Bey hemen koşup koluna girdi. Şoförünün yardımıyla onu yukarıya çıkardı. O günden sonra Seyit için artık yatak dışında bir hayat imkansız gibiydi. İlaçlarını almasına rağmen kendisinde fazla bir değişiklik hissetmiyordu. Mürvet yine her günkü gibi anafartalar, Çankaya, Kızılay mağaza turlarını tamamlamış, eli kolu yeni işleriyle dolu gelmişti. Eve girdi an şaşkınlıktan nefesi kesildi. Evde ne masa, ne koltuk, ne radyo, hiçbir şey kalmamıştı. Koca bir çığlık atarak köşede kalmış 2 tuvaletten birinde oturan kocasına koştu. Seyit, ne yaptın, neden yaptın? Ağlamaya başladı. Seyit'in ne yerinden kalkacak, ne mücadele edecek hali vardı. Sesini duymak için karısının susmasını bekledi. Sonra ağır bir sesle izah etti. Gidiyoruz Murka, İstanbul'a gidiyoruz. Bana şimdi mi söylüyorsun, her şeyi sattıktan sonra mı? Bunların hiçbirini götüremeyiz. Sevkiyat var. Kimse senin bunca yükünü taşımaz trenlerde. Ama senelerdir o kadar çeyiz almıştım kızlara. Bütün o halılar, takımlar. Harp kapıda Murka. Sen çeyizden bahsediyorsun. Hem ben Ankara'da iyileşemeyeceğim bu gidişle. Artık İstanbul'a dönmek istiyorum. Mürvet diğer iskemliğe oturdu, bitkindi. Neden bir yere yerleşemiyoruz Seyit? Neden hep oradan oraya sürüklenmek zorundayız? Neden mi? Çünkü esas olmak istediğim, yaşamak istediğim yeri bulamadım daha. Özlediğim bir ev var ama çok uzak bir yerlerde, çok uzak. Onun dışında nerede olsam sıkılıyorum. Hele bu hastalıkla şimdi daha çok sıkılıyorum. Mürvet başını öne eğip dizinde birleştirdiği ellerini ovuşturdu. Evet, anlıyorum galiba. Ne zaman gidiyoruz? Yarın teslim edeceklerini et, başka iş getirme. Öbür gün ayrılalım buradan. Ben biletleri ayarlarım. Son yolculuk. Şubat'ın 2'siydi. Buz gibi bir havada bütün aile trene bindiler. Komşuları ile vedalaşmaları hüzünlü olmuştu. Seyit parasını dolar yapıp çorapların içinde bacağına sardı. Denklerin arasına kara gün için ayırdıkları son un, pirinç, şeker çuvallarını yerleştirdiler. 22 Kasım'da Trakya'da ilan edilen sık yönetimden beri Edirne'ye yapılan sevkiyattan dolayı yollar, trenler asker doluydu. Vagonlar hınca hınçta bir biletle bir aile seyahat ediyordu. Yerlerine nöbetleşe oturup kalkıyorlardı. Seyit trende asker üniforması içindeki gencecik yüzlere bakıp geçmişini yaşıyordu. Kalabalık ve havasızlık bedbinliğini iyiden artırmıştı. Kulakları uğulduyor, başı dönüyor, soğuk ter döküyordu. Ama bütün yolculuğu oturarak tamamlamanın haksızlık olacağını düşündüğünden insanüstü bir gayretle ayaktaki nöbetlerini tamamlamaya uğraşıyordu. Oturmak sırası ona geldiğinde gücünün sonuna varmış olduğunu fark etti. Sırtını dayar dayamaz aldığı derin nefesle ciğerinin verdiği sızıyı fark ettirmemek için gözlerini kapadı. Tekrar açtığında ayakta birbirine dayanarak trenin sallantısını atlatmaya çalışan üç gence baktı. Kaç yaşındaydılar? 18-19. Gözlerinde karşılaşacaklarının ne olduğunu bilmediği halde kahramanlığa giden insanların saf, pırıltılı, heyecanlı bakışları vardı. Bir o kadar da endişe okunuyordu. Seyit 1916 kışını geçirdiği Karpat cehennemini anımsarken bu çocukların aynı cehenneme düşmeden harbi atlatabilmelerini diledi. Top, mermi sesleri her top atılışta yaşanan zelzele gibi sarsıntı cehennemin gündüzleriydi. Gecelerin ise gökyüzüne yükselen alevlerle gündüzden farkı kalmazdı. Toprakta açılan derin çukurların içinden ateş duman yükselirdi. Top arabaları ve atları ile beraber parçalanmış askerlerin cesetleri kavrulmuş çalı öbeklerinin dibinde çukurların içinde yayılıp kalırdı. Kan, ter ve toprakla bulanmış gövdelerin üzerindeki giysiler ve çevreye dağılmış olan her şey aynı renk gözükürdü. Gri, kara kömür gibi olurdu. İnleyen yaralılar, komadakiler, ölüler ve çektikleri ızdırabı daha fazla duymamak için kurtarılmak yerine ölüm için dua edenler. İşte harp buydu, o biliyordu. Ya bu gençler? İnşallah hiçbir zaman öğrenmezlerdi. Vladimir kaç yaşlarındaydı öldüğü zaman? Bu çocuklardan sadece birkaç yaş büyüktü. Misha ile beraber Macar Ovası'ndaki alevlerin arasından kurtardıkları Vladimir'in parçalanmış yüzünü, hurda olmuş vücudunu anımsarken yüzünde seneler evvel duyduğu ızdırabın ifadesi yinelendi ve onu gömüşlerini hatırladı. Cemil, Osman, Misha ve Seyit karargahın az ötesindeki ağaçlık içinde gömmüşlerdi sevgili dostlarını. Ona mezar görevi yapacak kümbetin üzerine oturttukları tahtadan haç karşısında Misha istavroz çıkarmış, diğerleri avuçlarını açarak besmele ile başlayan dualarını yapmışlardı. Teğmen Vladimir Savinkov belki de çok şehide kısmet olmayacak şekilde hem Ortodoks hem Müslüman duaları ile Karpatlar'da Tanrı'nın bağışlayıcılığına terk edilmişti. Seyit tarihin bir başka diliminde kalmış olan dost yüzleri tekrar hatırlarken şu an sahip oldukları sıkıntıları, ağrıları unutmuştu. Garip de geçmişi şimdisinden daha fazla acı vermeye başlamıştı sanki. İstanbul'a geldiklerinde kapkara bulutlar göğü diz boyu kar şehri örtmüştü. Yine de saatlerle ayakta birbirlerine tutunup uyuklamaya çalışarak geçirdikleri yolculuktan sonra bir ev sıcaklığına gireceklerini bilmenin ümidiyle daha da mutlulardı. Aile istasyonda ayrıldı. Leman, kocası ve görümcesiyle Beylerbeyi'nde oturan kayınvalidesine giderlerken Mürvet, Seyit ve Şükran Ortaköy'de Fethiye'nin evine doğru yola çıktılar. Eve geldiklerinde Fethiye gözyaşları içinde kapıyı açtı. Büyük bir acının üzerine gelmişlerdi. Ethem bir hafta önce ölmüştü. Henüz 32 yaşındaydı. Gözyaşları içinde birbirlerine sarıldılar. Seyit efendiliğine, hassasiyetine hayran olduğu Ethem'in kaybıyla son derece müteessir olmuştu. 8 yaşındaki Sevim'le 6 yaşına henüz girmiş olan Seçkin kucağına alıp onlara sarılıp oturdu. O gün akşam mevlüt okunacaktı ama şeker bulamamışlardı. Düşünüyorlardı. Seyit getirdikleri dengin içinden çıkardığı çuvaldan mutfaktaki kavanozları doldurdu. Mevlüt'ten sonra o gece ailece baş başa kaldıkları zaman bir araya gelmelerinin dışında hiçbir heyecan ve güzellik yoktu hayatlarında. Ertesi gün Seyit ilk işi olarak ev aramaya çıktı. Ellerinde olan parayı tükenmeden eve yatırmak istiyordu artık. Karısının senelerdir ne kadar ev sahibi olmayı istediğini biliyordu. Onu her defasında atlatmıştı ama şimdi kendisini hiç iyi hissetmiyordu. Ona bir şey olduğu takdirde karısını annesinin yanına sığınmak zorunda bırakmamalıydı. Mürvet'in tren yolculuğunda bacakları bütün şişmişti. Evden çıkamadı. Kocasının kiralık bir yer bakmak üzere çıktığını zannediyordu. Seyit bütün gün dolaştıktan sonra akşam üzeri geç bir saatte döndü. Karısına bir anahtar uzattı. "Haydi Murka, hayırlı olsun," dedi. "Kiraladın mı hemen?" "Kiralamadım, satın aldım." Mürvet bir sevinç çığlığı attı. "İnanamıyorum. İnan, artık bir evin var." "Evin mi?" "Evet, benim üstüme şimdilik. Ama ilk sokağa çıktığımızda notere gidip senin üzerine geçireceğiz." Mürvet kocasının evi asla onun üzerine geçireceğini tahmin etmiyordu. Bunu yapmazdı Seyit. Ama yine de evleri olacaktı. Mühim olan oydu. "Anlatsana Seyit, nerede, nasıl bir ev?" Seyit yorulmuştu. Oturup o acı veren derin nefeslerden birini aldı. İki ev vardı satılık. İkisi de Ortaköy'de. Biri 200 liraydı. Ortaköy'ün içindeydi o. Diğeri biraz daha yukarıda. Deniz görüyor. Ahşap bir Rum evi, iki katlı, bir bodrumu, ikinci katından çıkılan bir de kuşluğu var. Ana kapısı üst yolda. Alt kapıdan aşağı yola kadar kocaman bir bahçesi var. Mürvet heyecandan bekleyemiyordu. "Peki, çabuk söyle, hangisini aldın?" İkinci bahsettiğim 400 liraydı. Masrafları ile 500'ü buluyordu. Müvit duruldu. Bu çok büyük bir paraydı onlar için. O zaman ilk evi aldın. Seyit karşısında çocuk varmış gibi gülümsedi. Hayır, ikinci evi aldım. Müvit sevinçle ayağa fırladı. Gelip kocasına sarıldı. Sağ ol Seyit, sağ ol. 3 yıldız sokaktaki eve beraber gittikleri gün Müvit'in keyfine diyecek yoktu. Gerçi üst katta akan birkaç yer vardı. Mutfağın tavanı açılmıştı. Ama biraz bakımla harika bir ev olacaktı. Eve yerleşirken yaşlı ev sahibinin ricasını da kıramadılar. Adamcağız gidecek hiçbir yerinin olmadığını, mümkünse yanına gitmek için haber beklediği bir akrabasından mektup gelene kadar kalmak istediğini söyledi. Seyit hiç itiraz etmeden kabul etti. Müvit kocasının her geçen gün kendisini şaşırtmaya devam ettiğini görüyordu. O haşin sert tavırlarından hiç iz kalmamıştı. Evlerine yerleştiklerinin birinci haftasında Kadıköy yakasına geçip Leman'ı ziyaret ettiler. Onlara da erzaktan payları götürüldü. Aynı hafta içinde karı koca Ortaköy çarşısına indikleri bir gün Seyit Mürvet'in elinden tutup noterden içeriye girdi. Mürvet evin tapusunun kendi ismine geçirilişini şaşkınlık ve sevinçle izledi. Seyit tapuyu ona uzattı. Al evini mübarek olsun. Mürvet kocasına minnetle bakarken onun gözlerindeki yorgun bedbin bakışlardan da ürkmekten kendini alamadı. Ev işlerini toparladıktan sonra Mürvet yine Mösyö Siyon'un çorap fabrikasına giderek iş istedi. Hemen kabul edilmişti. Seyit ise Yahya'yı bulmak üzere Beyoğlu'na çıkmaya karar verdi. Bu kadar zaman sonra tek destek isteyebileceği o vardı. 4 Mart günüydü. Karlar bitmişti ama ayaz yerindeydi. Ortaköy'den Karaköy'e geldi. Tünele binip çıkacaktı yukarıya ama kayış bulunamaması yüzünden tünel seferleri iptal edilmişti o gün. Gerisin geriye yürüyüp yüksek kaldırımdan gitmeye karar verdi. Birkaç adımda bir durup dinlenmek ihtiyacını hissediyordu. Yürümekte kendisiyle inatlaşıyordu. Daha çok zaman önce değil bu caddeleri sıhhatli dimdik vücutlarla arşınladığını hatırlıyordu. O kadar yıpranmış, o kadar çökmüş olamazdı. Bu sadece geçici bir şeydi. Kendini kapıp koyuvermemeliydi. Üzerine gidecekti bu hastalığın. Tünele vardığı zaman çok özlediği mekanın bir ucuna gelmiş olmaktan mutluydu. Ah güzelim Beyoğlu dedi. Kadıyov Mehmet'i bulduğunda eski dostunun yüzündeki ifadeden kendisindeki değişikliği anlaması mümkündü. Kadıyov o çakı gibi adamın o pırıl pırıl gözlerin böyle nasıl sönebildiğine şaşırmıştı. Ama kendisini çabuk toparladı. Beraber Olivia çıkmazına doğru yürüyüp Rejans'ta bir öğle yemeği yediler. Hasret giderdiler. Seyit ondan Yahya'nın nerede olduğunu sordu. Yahya Bey şimdi Turkuaz'ı işletiyor. Yazları da yine Florya'da Senta'yı devam ettiriyor dedi Kadıyov Mehmet. Yemekten sonra doğru Turkuaz'ın yolunu tuttu Seyit. Annesinin yeğeniyle karşılaşmaları son derece coşkulu oldu. Yahya da Seyit'in görünümünden en az Kadıyov kadar etkilenmişti. Ama onun ne kadar alıngan olduğunu bildiği için her şey yolundaymış gibi davrandı. Oturup uzun uzun geçen zamanı konuştular. Yahya merakla sordu sonunda. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun Seyit? Biliyorsun ne zaman istersen benim yanımda yerin var. Ama ille de kendin bir iş yapmak istiyorsan yine yardımcı olurum sana. Seyit onun ne demek istediğini biliyordu. Kendi başına bir işi başlayıp götürecek gücü yoktu artık. İş sadece maddiyat olmaktan çıkmıştı. Sıhhati onu yarı yolda bırakabilirdi. Bir batık işi daha kaldıramazdı. Haklısın Yahya dedi. Eğer bana uygun bir iş varsa seninle çalışmayı tercih ederim. Anlaştık. Ne zaman istersen gel. Yerin hazır burada. Yazında ister burada kalırsın ister Florya'ya geçersin. Öpüşüp ayrıldılar. Seyit ertesi gün vakit kaybetmeden işe başladı. Arada birer ikişer gün didinmelerle gidip gelmeye başladı. Ancak Pera bile eski çekiciliğini kaybetmişti onun için. Arada bir eski dolaşlığı oturduğu iş yeri açtığı sokaklarını dolaşıyordu Beyoğlu'nun. Geçmişin yaşanırken güzel olduğunu, geçen zamanın ise acılık kattığını düşünüyordu. Acılaşıyordu çünkü artık tekrar o günleri yaşayamayacağını biliyordu. Beyoğlu sanki bir kez alıp verdiği bir nefesin uzantısı gibiydi. Pera Palas'ın bile eski tadı olamazdı artık. Daha yeni 11 Mart günü Sofya'dan gelen İngiliz elçiliğine ait bavulların birinde bulunan bomba infilak etmişti. İkisi polis, 6 kişi ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı. Pera'nın casus kaynadığı konuşuluyordu. Bu arada savaş bitmeyecek gibiydi. Dünya birbirine girmişti. Türkiye sınırları dibindeki harbi şimdilik karşılıklı gönderilen mesajlarla, iyi niyet mektupları ile dışında kalarak idare ediyordu. 4 Mart'ta Hitler'in İnönü'ye gönderdiği mesaja karşılık İsmet Paşa da 21 Mart günü Berlin'e giden Büyükelçi Hüsrev Gerede ile Hitler'e bir dostluk mesajı gönderdi. Bu arada 25 Mart'ta Türk-Sovyet Deklarasyonu imzalandı. İki devlet karşılıklı bir diğerine saldırı olduğu takdirde tarafsız kalmayı taahhüt etti. Ancak bunlar yine de kesin rahatlatıcı sonuçlar değildi. 11 Nisan'da İstanbul'un boşaltılmasına, Anadolu'ya gitmek isteyenlere devlet araçlarının yardım etmesi kararı alındı. 14 Mayıs'ta von Papen'in Hitler'den İnönü'ye getirdiği dostluk mesajını 8 Haziran'da Türk-Alman Dostluk Paktı takip etti. 21 Haziran'da Almanya Rus topraklarına girdiğinde Türkiye tarafsızlığını ilan etmişti. Sırayla Rus-Alman yetkililerinin ziyaretleriyle gelişen haberler merakla takip ediliyordu. Rusya'nın ve Almanya'nın bir diğeri hakkında Türkiye üzerine gizli emelleri olduğunu açıklamalarıyla her an savaşa girilebilecek korkusu yaşanıyordu. İstanbul Boğazı'nda seferde olan muhtelif Türk vapurları, motorları değişik tarihlerde meçhul denizaltılarca batırılıyordu. Millet endişeyle bunların netice vermeyen tahkikatlarını bekliyordu. Memlekette yokluk kendisini bütün ağırlığıyla göstermeye başlamıştı. 8 Ocak 1942'de ekmek karneye bağlandı. Aynı günlerde ete 15 kuruş, oduda 70 kuruş zam yapıldı. Bütçeler kolay kolay bir şeye yetmediği gibi para olduğu anda da bulunabilecek mal çok azdı. Bir sevinç ve ardı kesilmeyen yaralar. Yaman'ın bir bebek beklediğini anladığı gün 24 Şubat'ta Ankara'da Alman Büyükelçisi von Papen'e Rus ajanları tarafından bombalı bir saldırıda bulunuluyordu. Türkiye'nin harbe her an girebileceği bu günlerde karnında bir bebeğe hayat vermekte olduğunu fark eden genç kadın onu nasıl dünyaya getireceğini düşünmeden edemedi. Ama içinde oldukları bütün zorluklara rağmen aileye yeni katılacak bir bebeğin varlığı hepsinde sevinç yarattı. Doktoru çok iyi beslenip bol bol süt içip yumurta et yemesini tavsiye etmişti Leman'a. Bunun yerine getirilemeyeceğinin kendisi de farkındaydı aslında. 26 Şubat'ta ekmek istihkakı azaltıldı. Ağır işçilere 750, büyüklere 300, çocuklara ise 150 gram ekmek verilecekti. Hamile bir kadının günde 300 gram ekmek ve olmayan etle şekerle bebeğini beslemesi pek mümkün değildi. Gel gelelim kadınlar yine hamile kalıyor, yine doğuruyorlardı. Ve o bebekler yine de dört gözle bekleniyordu. Belki de her gün yaşanan binlerce ölüme inat yine hayatlarının nefeslerini duymak istiyordu insanlar. Yabancı uçakların yanlışlıkla bombaladıkları kasabalar kendi harp gemilerimizden manevralar sırasında yanlışlıkla atılıp şehre düşen mermiler gibi günübirlik yaşanan dehşetlerin yanı sıra ekmek fiyatları artmaya devam ediyordu ve tabii yokluk sıkıntıda. Şükran da eve katkıda bulunmak üzere işe girmişti. Seyit son zamanlarda daha çok dinlenmek ihtiyacını hissediyordu artık. Evde olduğu zamanlarda kendini bahçeyle meşgul etmeye çalışıyordu. Bahçeyi yola kadar set set düzenlemişti. Mor sümbül, salkım, söğüt meyve ağaçları, gül tarhlarının yanı sıra iki sete de asma çekmişti. Aynen Kırım'da yaptıkları gibi çotuklara sardığı asma dallarının yeşermesini konuklarının tatlanmasını dört gözle bekliyordu. 42'nin baharı geldiğinde sabah erkenden bahçesini sulayıp işe gitmek üzere evden ayrıldığında bahar gününün birden içinde yarattığı kımıldanışı fark etti. İyileşiyor muydu acaba? Bu his içindeki şeytanı dürttü.